Erkam TV'mizin kıymetli izleyicileri ve Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, ben Deniz Muhammed Akif Koç ve Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz Hocam ile beraber Tasavvuf ve İrşad programında yine sizlerleyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Hocam bu son günlerde özellikle önemini yeniden kazanan bir konuyu, irşat ve tebliğ bağlamında bir konuyu sizlerle konuşmak istiyorum bugün. İrşatta kavli leyin, yumuşak sözlülük.
Evet.
Özellikle Kur'an-ı Kerim'de de bu beyan edildiği üzere, yani yumuşak sözlü olmak, tebliğ ve irşatta yumuşak sözlü olmanın anlamı nedir? Bugün çünkü yumuşak sözlülüğün yerini bağırarak konuşmak, sert olmak ve tebliğ ve irşatta karşındakine daha yüksek tonlarla hitap etmenin de güçlü bir imaj olduğu konuşuluyor. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Kavli leyin ne demektir tebliğ ve irşatta?
Şimdi efendim tabii kavli leyinin en önemli özelliği bence onun beyinden öte kalbe yönelik bir mesaj vermesidir. Yani yüksek sesle, yüksek tonajla konuştuğunuz zaman, sesinizi yükselttiğiniz zaman belki beyne, kulağa yönelik mesajlar vermiş olabilirsiniz ama yani kişinin kalbini devreye sokacak bir mesaj verecekseniz, gönlünü harekete geçirecekseniz bunu mutlaka kavli leyinle olması lazım. Ben şöyle bunu yorumlamak istiyorum. Şimdi leyin kelimesinin aslında suyun sıfatı olduğu şeklinde bir yorum var. Benim çok hoşuma giden bir yorum bu. Bizim Mısır'da tanıdığımız bir Şazeli Şeyhi vardı. Kendisinden çok da istifade ettik, Arif okumuştuk. İbrahim el-Batavi diye. O bir Arif metni içerisinde leyin kelimesi geçince dedi ki el-ma'ul leyin. Bu dedi suyun sıfatıdır. Yani leyin, akışkan, yumuşak manasını. Şimdi onu duyunca ben hakikaten bunun çok daha kapsamlı bir anlam taşıdığını hissettim. Şöyle ki yani suyun sıfatıysa demek ki konuşmanın da su gibi. Yani serinletici, ferahlık verici, içene de üzerine duş alıp yıkanana da bir tesir meydana getirmesi beklenir. Hakikaten de öyledir. Yani siz sözü gerçekten yumuşak, o leyin vasfıyla söylerseniz o sözün gönle dokunan tarafı da var. Bedene dokunan, insanın o gerilen sinirlerini yatıştıran, rahatlatan tarafı da var. Yani önemli olan zaten insanın önce sözü anlamaya hazır hale gelmesi ve getirilmesidir. Dolayısıyla bu hazır hale geldikten sonra, yani ses yükselmeye devam ederse bu bazen tepkiye dönüşebilir. Ama yumuşak sözle devam eder, sesle devam ederse o zaman bunun arkası nasıl gelecek? Kaygısı ve merakı başlar ve bu sözün daha iyi anlaşılmasına vesile olur. Bu bence bu bakımdan çok önemli ve anlamlı. Bir de tabii Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili de Kur'an-ı Kerim'de bir kavli leyin mesajı var. Orada da Efendimizin Uhud öncesi ashabıyla yaptığı istişare ile ilgili değerlendirmeleri anlatan ayet-i kerimede Allah Teala Hazretleri ona buyuruyor ki sen diyor ashabı yani fe rahmetin minallahi linte lehum ve lev kunte fazzan garizal kalbi lenfeddu min havlik. Yani asıl mesaj burada. Yani Allah Teala diyor ki Allah'ın sana verdiği rahmet ve merhamet sayesinde sen insanlara karşı leyin oldun. Yani yumuşak davrandın. Usulüyle, uslubuyla davrandın. Nasıl yumuşak davrandın? Ashab-ı kiramla istişare ederken sahabilerin bir kısmı, genç sahabiler özellikle dediler ki biz Uhud'da karşılayalım küffarı, müşrikleri. Yani savunma harbine razı olmayalım. Çünkü işte Bedir'le ilgili ayetler inmiş. Bedir Savaşı'ndaki sahabiler övülüyor. Oradaki zaferin, ona vesile olan şehitlerin değerleri yüceltiliyor. Buradan hareketle genç sahabiler, özellikle de Bedir'e katılamamış olanlar, biz de böyle bir savaşa katılalım, şehit olalım ya da gazi olalım. Ama İslam için, ümmet için bir şeyler yapmış olalım ve bu ilahi medhe, biz de layık olalım düşüncesiyle böyle bir tavır ortaya koydular. Hazreti Peygamber bir kısmı da yani dediler ki biz savunma harbi yapalım. Hazreti Peygamber hiçbirini ki kendisinin gönlü savunma harbi yapmaktan yanaydı. Yani evlerimizden çıkmayalım, herkes evine çekilsin, müşrikleri evlerimize karşılayalım. Dolayısıyla yani bir çatışmaya girmeyelim manasında düşünüyordu. Ama genç sahabilerin böyle heyecanlı, fevri tavırları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeyini asla germedi. Hı. Yani sinirlenmedi, sert ve karşı bir tavır göstermedi. Yumuşaklıkla onların görüşlerini kabul etti. Hatta madem dedi müşavere sonucu böyle bir karar çıkmıştır, o zaman biz Medine dışında Uhud'da karşılıyoruz müşrikleri diyerek hanesine girdi, evine girdi ve evinde işte hazırlık yapmaya başladı. Kılıcını kuşandı, zırhını, okunu neyse aldı, üstünü, kıyafetini değiştirdi, tekrar mescide döndü. Malum mescid zaten peygamberimizin evine bitişik, yani kapıdan açılıp giriliyor Mescid-i Saadet'e. Tabii bu arada o Efendimiz Hane-i Saadet'ine gidince Hazreti Ebubekir ve benzeri bazı sahabiler gençlere biraz dediler ki ne yaptınız? Yani biz biliyoruz ki Hazreti Peygamber Aleyhisselam savunma harbi yapmak istiyordu. Siz dayattınız. Yani çıkalım, karşılayalım filan dediniz. Hazreti Peygamber de size uymak zorunda kaldı. Yani böyle yapmasaydınız keşke deyince, bu sefer Hazreti Peygamber dönünce, kılıcını kuşanmış olarak, zırhını eline almış olarak dönünce, o genç sahabi, ya Resulallah dediler, biz bilemedik sizin niyetinizin savunma harbi olduğunu. Böyle taşkınlık yaparak belki sizi biraz zorladık. Biz asla direnmiyoruz. Size rağmen bir şey yapmak istemekten haya ederiz. Falan. Yok dedi Peygamberimiz. Peygamber dediği işareyle karar verdikten sonra bir daha geri dönmez, kılıcını daha çıkarmaz, kınına koyduğu kılıcıyla savaşı göğüsler manasına. Şimdi burada Hazreti Peygamber'in bu duruşu, yani gençlerin sesleri yükselterek kendi isteğine rağmen efendim onu ve ashabını dışarıda savaşa ikna etmek çabaları ve Peygamberimizin buna rağmen asla bir tehevür, bir şey göstermeden onların görüşlerini kabul etmiş olması Kur'an-ı Kerim'in mesajına febime rahmetin minallahi lintelehum diye yansıdı. Yani sen onlara karşı merhametle ve şefkatle ve linet sıfatla, yumuşak sıfatla muamele ettin. Eğer sen öyle olmasaydın, katı olsaydın, sert olsaydın, acımasız olsaydın, ashabın senin etrafından dağılır giderlerdi. Ha buradan da anlıyoruz ki, yani insanları cezbetmenin, insanlara etkili olmanın yolu yumuşaklıktan geçiyor. Yani sert, hoyrat, otoriter bir tavır, yani savaşta, harpte, darpta, askerlik şeyde olur belki ama yani normal sosyal münasebetlerde, insani ilişkilerde, hele hele bir tebliğ ve davet ve irşat gibi veya bir nebevi bir hizmet görmekte olan insanların ya da onların varislerin uzak durması gereken bir husus. O bakımdan irşatta, tebliğde sesin yumuşak olması, sözün leyin olması, kavli leyin olması, yumuşak söylenmiş olması gönüllere dokunuyor. Hani gönül dil diye bir şey var aslında. Gönül dil ne demek? Yani beyne değil sadece, beyinden kalbe ulaşacak bir mesaj taşıyan. Yani onun da işte yani hikmetle olması. Yani içinde bir takım hikmetleri ihtiva etmiş olması, hayatı yorumlayan, olayları yorumlayan, kendi duruşumuzu anlamlandıran mesajlar taşıyor olması ve bunun da hakikaten güzel usulünce, kemali edeple söylenmiş olması tesirini artıran bir husustur. Yani yüksek söyleyebilirsin. Ha bu mesela savaşta komut verirken elbette kavleyin olmaz. Ortak sesinizi yükseltmek zorunda.
Tam bunu söyleyecektim hocam. Bu hani özellikle savaş, cihat zamanları için geçerli bir durum değil. Bu tebliğ ve irşatta ve sosyal ilişkilerde değil mi?
Tabii aynen.
Ama çünkü şeyi başlamış. Bazen Yunus'un o dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek yorumu, söylemi farklı yorumlanıyor. Yani aslında dövene elsiz gerek savaş zamanı değil yani.
Dedik aslında Yunus'un söz ola kese savaşı,
evet.
Söz ola kestire başı, söz ola ağulu aşı, yağ ile bal de bir sözde yani her sözün yerinin olduğunu gösteriyor. Likülli makamin makal.
Evet.
Ve likülli ormanın çakal demişler. Yani her makamda söylenecek bir söz vardır. Yani her makamın, her durumun, her ortamın sözü aynı değildir. Dolayısıyla savaş esnasında savaşa karar verilmiş, kılıçlar kuşanılmış, efendim böyle bir durumda hadi yürüyün denildiğinde hadi gençler yürür müsünüz bakalım diyemezsiniz, dememelisiniz. orada olmaz bu. Ama otururken, konuşurken, insanlara bir mesaj verirken, onların dikkatlerini çekmek ve gönüllerine dokunmak isterken işte orada kavli lehin gerekiyor. Ve baktığınız zaman tarihteki ariflerimizin hepsinin üslubunda böyle yumuşaklık olduğunu görürsünüz. Hmm. Yani böyle bağırıp çağıran, efendim işte retorik yaparak, edebiyat yaparak insanların kafadan dan dan dan dan ateş eder gibi konuşan, yani bizim yetiştiğimiz ariflerden de yok, tarihi bildiklerimizden de yok. Hepsi daha yumuşak ve insanların zaten yumuşak konuşmanın şöyle bir özelliği de var. Yani ses yumuşak olunca
dikkatler size teksif oluyor.
Anlamak için insanlar daha yüksek seviyede kulak kesiliyorlar.
Ama bugün özellikle vaizlerde ve din adamlarındaki anlatıcılarda yüksek sesle, tonajla konuşan kişilerin daha bence, böyle makbuliyeti var gibi bir algı var yani.
O bence şöyle, yani hiç bu konulardan haberi olmayan ve bu konulara dikkat çekmek isteyenlere vehle-i ülada belki hani attention please diyorlar ya şeyde, havalanlarında başka yerlerde. İnsanların dikkat çekmek için doğru ama gerekli mesajı verip onların gönüllerine dokunup onların kalbi imarlarına katkı sağlamak isteyen bir insanın o tonajda konuşmaması lazım. Yani sürdürülebilir olması mümkün değil onun. O ilk mesaj, bir şeyler söylemek için doğru. Ama ondan sonrası mutlaka daha diyaloğa dönüşmesi lazım. Daha göz teması, daha yumuşak, daha ikna edici, daha hikmetli sözler olması lazım. Böyle buyurgan, üstenci bakıştan söylemler sınırlı süre için belki bir faydası olur. Ama sürekli olmaz. Ama yumuşak, tevazu ile, çünkü hizmet dediğiniz şey edeple olursa güzel. Yani din hizmeti de insanlar hizmette. Edep de işte bu söylediğimiz edebiyatla alakalı. Yani sizin neyi nerede söyleyeceğiniz, hangi tonajda söyleyeceğinizi bilerek söylemenizdir. Yani ne diyorlar? Sözün bir fasih olanı var, bir de belih olanı var. Fasih olanı, yani onun edebiyat kurallarına, dil kurallarına uygun olarak söylenmiş olması fesahattir. Fasih olması demektir. Belih olması ise sözün yerinde, zamanında, ihtiyaca göre söylenmesi hadisesi de belagattir.
Hocam tabii bu adab-ı muaşeret kuralları gereğince özellikle kavlileyin belki şöyle de yorumlanabilir gibi geliyor bana. Yani mesela büyüklerin yanında gençlerin veya çocukların daha yüksek seslerle konuşması meselesi. Burada aklıma şey geliyor. Hucurat suresinde Peygamber Efendimizin yanında sesleri yükseltmeme. La tarfe asfatukum favga savten nebi. Bu uyarı mesela şunu hatırlatıyor. Demek ki Peygamber Efendimizin yanında sesi yükseltmeme meselesi, hadisesi ashaba bir uyarı olarak veriliyor ama bu müminlere de aynı şekilde aksediyor. Yani hem peygamberin huzurunda bu yapılmaması gerekirken hem de bugün büyüklerin, din adamlarının, alimlerin veya kendisinden daha büyük insanların olduğu meclislerde insanlar bazen haddini aşarak yüksek seslerle konuşup farklı dikkat çekici davranışlarda bulunabiliyorlar.
Tasavvuf adab kitaplarında genellikle işte şeyh mürit adabı anlatılırken genellikle bu ayet-i kerime esas alınır. Yani bu ayet-i kerimedeki ashabın Hazreti Peygamber'le iletişimlerinde ona seslerini yükseltmeden konuşmaları ve onun önüne geçmemeleriyle ilgili iki tane peş peşe ayet-i kerime var ya, bu ayet-i kerimelerdeki esaslardan yola çıkılarak yani mürşitlerin, şeyhlerin veya işte sizin söylediğiniz gibi ilim meclislerinde alimlerin önünde böyle arz-ı endam eder gibi yukarıdan üstenci bir konuşmayla konuşmak elbette asla yakışık almaz. Edebe de uygun değildir. Yani o biraz bedeviliktir. Zaten Hucurat suresindeki ayet-i kerimenin sonunda da yani o kâletel arabu ifadeleriyle onların bedevilere has bir şey olduğunu zaten yukarıdaki ayetlerde işaret ediliyor. Yani medeni insanlar, yani kent görmüş, şehir görmüş, şehirde insanların nasıl oturup nasıl kalkacağı eğitimden geçmiş insanların zaten bunu yapması beklenemez, beklenmemelidir. Yani o üstenci ya da çok buyurgan, çok da bağırarak konuşma usul ve uslubu bizim İslami eğitim ve medeni eğitime çok uygun değil. Yani İslami eğitim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği ve ondan sonra gelen ulema ve meşayihin uyguladığı yöntemdir. Bu yöntemde de genellikle daha yumuşak sesle, bir de Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz Lokman Aleyhisselam'ın nasihatlerinde de var bu. Yani yürüyüşün temkinli olsun, sesini alçalt diyor. Yani konuşurken yüksek sesle konuşma ve inne enkara sivatle savtul hamir diyor arkasına. Yani böyle abuk subuk sesini yükselterek konuşan ve meclisi kirleten insanların durumunun nereye düştüğünü göstermesi bakımından çok anlamlı. O yüzden yani yüksek sesle konuşmayı bir defa adab, muaşeret, insani ilişkiler, hele hele iletişim ve tebliğ için asla Kur'an ve İslami kaynaklarımız uygun görmüyor. Bugün de iletişimde yani yüksek sesle konuşmak biraz zaaf alamettir. Hatta ikili görüşmelerde sesini yükselten, hatta kızarak bağırarak söyler insanlar, eğer tartışmaysa bu haksız olduğunu gösterir diye bir kanaat vardır. Yani sesini yükselten adam haksızdır. Haklı olarak yükseltmez sesini. Daha medeni, daha insani ölçüler içerisinde delillerini ortaya koyar, haklılığı ispat eder. Ama haksız olan bir tehevvüre kapılır, kaygılanır ve sesini yükselterek avantajlı duruma geçmek ister.
Hocam tabii iletişim dediniz, aklıma şu geldi. Bugün iletişimin farklı yol ve metotları var. Mesela yazıyla iletişim tarzı var bir de. Kavli lehinde bu da aklıma geliyor. Mesela bazı konular var, yazıyla karşı muhatabınıza bunu ilettiğiniz zaman aksi farklı oluyor. Onu arayıp daha böyle teenniyle, belki kavli lehinle aksettirdiğinizde farklı oluyor. Yani kavli lehinin sadece sözle irtibatlı olmadığını anlıyoruz. Burada tebliğ ve irşatta kesinlikle usulün farklılaştığını da söyleyebiliriz.
Tabii yani bu tebliğde de, yani yazılı tebliğde de yine o lehin dili bulmak lazım. Yani evet. Orada önemli olan dil. Yani kullandığınız dilin incelikleri, nezaketi ve zarafeti. Yani gönle dokunuyor olmuş olması. Hitabınız, yani karşınızdakini ne oranda saydığınızı, ona ne derece saygı gösterdiğinizi hissettirmenizdir. Yani onu hissettirdiğiniz zaman zaten mütebakisini, yerde kalan mesajları kolay alınacaktır insanlar. O bakımdan şeyde, yazılım şeyde bir üst ifade olması lazım. Bir hitap dili olması lazım. Ondan sonra mesajınızı vermelisiniz. Hani bu belki konuşurken buna gerek olmayabilir ama yazılı şeyde mutlaka var. Bu eskiden mektuplarda filan da önce işte selam eder, ellerinden öperim, nasılsınız, iyi misiniz falan gibi böyle bir girizgah faslı olur. Ondan sonra işte talebe veya asker babasına yazdığı mektubunda talebini ifade ederdi. Yani bu bile bir medeniyet ölçüsüydü, bu bile bir görgüydü. Bugün şimdi ben şuna da üzülüyorum, yani özellikle sosyal medyada iletişim esnasında sesli harfleri kullanmadan sessiz harflerle iletişim kuruluyor. Hı hı. Bu bence çok garip bir şey ve insanların düşünme melekelerini, kendilerini ifade tarzlarını zayıflatıyor. Yani bence erinmeden, üşenmeden yani harfleri tam olarak yazıp ne istediğimizi anlatmalıyız. Yani böyle sembolik ifadelerle duygularımızı anlatmış olmak, çok acil bir işimiz varsa eyvallah ama yani normal zamanda yani böyle teşekkür edeceğim ya, teşekkür ederim falan, bunlar bana çok garip geliyor. Mesela
S-A
diyor.
Selamünaleyküm yani, yine S-A demek.
Yani bunlar selamünaleyküm yazılmayacak kadar zor bir şey mi yani? Onu yazdığınız zaman bir dua, ama öbürü tamamen sembolik ve işari bir şey oluyor. Yani iş artık imaja dönüştü. Yani bence kelimeler, dil, lisan bizim medeniyetimizin en önemli unsurlarıdır. Yani biz bir dil medeniyetinin mensubuyuz ve bu dili güzel kullanmış bir ümmetin mensuplarıyız elhamdülillah. Çünkü Kur'an gerçekten ilahi bir mesaj ve çok önemli bir dil kaynağı. O dil kaynağından yola çıkıp oradan beslenen bir ümmet olarak bizim dilimiz de ona uygun olmalı. Yani sembollerle, işaretlerle, emoji mi diyorlar? Onlarla yani icabında arada kullanabilirsiniz ama yani mesajını bir şey söylüyorsun, bir emoji ile cevap veriyor sana. Yani bu bence çok hoş değil yani. Bunu oraya yani bir teşekkür etmek veya en azından bir cümle söyleyip ondan sonra emoji koyuyorsan yine koy, ama yani mutlaka bir şey yazmak karşımızdakine değer vermektir diye düşünüyorum doğrusu.
Hatta büyük harflerle, tamamen büyük harflerle yazmanın da yine yüksek sesle konuşmak anlamına geldiğini söyleyen iletişimciler vardır mesela.
Doğru bence, yani karşınızdakini uzun söz söyleyecek kadar değerli görmüyorsunuz anlamına geliyor. Evet. Yani uzun yazar, zamanım kaybolur. Onun için böyle kısa kısa söyleyeyim de bitsin. Yani halbuki ama siz karşınızdakine değer verirseniz değer bulursunuz. Bu böyledir yani. Onun için bence mesajı tam yazmak lazım diye düşünüyorum.
Hocam biraz önce lehini açıklarken su üzerinden örnek verdiniz. Gerçekten güzeldi. Özellikle akışkanlığı, insanda bir ferahlık oluşturması meselesi. Peki bunu ayrıştırdığımız noktalar kesin olarak hangileri olur? Mesela tasavvufta tek kedelinde bir lehin olma meselesi, işte camide bir lehin olma meselesi, toplum içerisinde kavli lehin söyleme meselesi, bir de biraz önce buyurduğunuz gibi söz ola kese savaşı, cihat zamanı ve gayrimüslimlere karşı tebliğ zamanı. Buralarda ayrıştırdığımızda özellikle gayrimüslimlere karşı kullanılan veya işte dine karşı öfkesini belki açıkça dillendiren kişilere karşı nasıl davranmak lazım?
Kur'an-ı Kerim'deki Musa Aleyhisselam'a hitap eden ayet-i kerime Firavun'a gidişlerinde uygulayacakları yöntem olarak lehini öne sürüyor. Bence daha çok anut olan direnci yüksek olan, sözlerimizi dinlemeyecek olanlara karşı yumuşak olmak önemli. Hani şimdi diplomasi dili diye bir şey var. Diplomasi niçin önemli? İnsanları çok fazla tanımıyorsunuz ama iletişim kurmak zorundasınız. Dolayısıyla onlara incitmeyecek, değerlerine dokunmayacak ama mesajınızı ulaştıracak bir şey söylemek durumundasınız. O bakımdan diplomasi dili çok önemli. Yani bunu biliyorsanız ve bunu güzel kullanıyorsanız sonuç alıyorsunuz. Bunu bilmiyorsanız sizin talebiniz hemen anında reddedilebiliyor. Burada da böyle. Yani bu Musa Aleyhisselam'ın Firavun'a giderken Allah Teala Hazretleri'nin ona kavleyin söyleyin. Umulur ki o tezekkür eder. Umulur ki o haşyet duyar. Yani nefsi itibariyle söyleyeceklerini, anlatacaklarınız onun bir ürpermesine, korkmasına vesile olur. Kalbi itibariyle o yumuşak sözünüz onun öğüt almasına. Ya bunlar farklı şeyler söylüyor.
Aslında lehin söz, haşyet uyandırabilen bir söz anlamına da geliyor yani.
Tabii.
Burada lehin deyince
mesajı işte o suyun akışkanlığı gibi su.
Kesinlikle.
Aynen öyle.
Lehin deyince biraz böyle çok soft hale getirmek gibi anlaşılıyor. Değil. Aslında muhatabında o haşyeti de uyandırabilecek
kesinlikle
söz de anlamına geliyor bir bakıma.
Zaten,
değil mi hocam?
Zaten en etkin sözler yumuşak söylenenler.
Evet.
Yani en etkin sözler yumuşak söylenen sözlerdir. Yani sert söylenen söz o kadar çok etkin olmayabilir veya kırıcı olmayabilir. Ama yumuşak, çok anlamlı bir söz söylersiniz, adamı böyle feneye şaşırtırsınız yani. Onun için o kavli lehinin çok etkin bir gücü olduğu kesin. Yani hem Musa Aleyhisselam Allah bunu emrediyor, hem Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı bu özelliğiyle övüyor, sena ediyor. Bu sayede sen diyor, üstünü kabul gördün. Bu sayede sen işte ümmetin üzerinde müessir oldun diyor Allah Teala.
Hocam verdiğiniz kıymetli bilgiler için teşekkür ediyoruz. İnşallah Rabbimiz kavli lehinle amel etmeyi bizlere de nasip eylesin. Kıymetli izleyicilerimiz ve kıymetli dinleyenlerimiz, bugün de Tasavvuf ve İrşad programının sonuna geldik. Hayırlı günler dileriz efendim.